Cuma öğleden sonra.
Cuma öğleden sonra. Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor ve günümüzün, haftamızın, hafta sonumuzun ve gelecek haftamızın hayırlı bir şekilde, bereketli bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Değerli dinleyiciler, bugün cuma olması hasebiyle ve cuma öğleden sonra vaktinde bulunmamız sebebiyle cuma öğleden sonra programını izlemektesiniz. Ben Vedat Ahmet sizlerle birlikte olacağım yaklaşık 50 dakikalık bir zaman içerisinde ve bugün yine sizlerle dini konuları içeren bir sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Tabii bugün 3 ayların neredeyse başında sayılırız. Onun için geçen hafta program yaptık. Özellikle gayip gecesiyle ilgili de bazı şeyler söyledik. Ama bu hafta artık idrak etmiş olduğumuzdan dolayı, yani içinde bulunduğumuzdan dolayı, artık 3 ayların bereketini yaşamaya başladığımızdan dolayı tekrar mübarek 3 aylarınızı tebrik ediyorum. Akşam ilk cuma gecesi olması sebebiyle Recep ayının Regaib gecesini veya diğer adıyla Regaib kandilini ihya ettik. Yani Regaib kandilini, Regaib gecesini karşıladık, kutladık bir anlamda. Yani kutlamak dediğimizde Müslümanca kutlamayı kastediyoruz, yanlış anlaşılmasın. Bizim onu da belki de açmakta fayda var. Kutlama dediğimizde Rabbimize yöneliyoruz. Kendimize bir çeki düzen verme gayreti içerisine giriyoruz. Neler yaptık, neleri yapmadık vazifelerimiz arasından, bunu kendimizi bir öz eleştiriye tabir caizse tutuyoruz. Kendimizi bir hesaba çekiyoruz. Tabii ki herkes imkanı olduğunca, gönlünden geldiğince ibadet ediyor. Namaz, ondan sonra Kur'an-ı Kerim, tövbe, istiğfar, zikir, evrat vesaire, bunları gerçekleştiriyoruz. O yüzden geçmiş Regaib gecemizi tebrik ediyorum. İnşallah bizlere Rabbim bereketli bir 3 aylar nasip eder. Her zaman söylediğimiz gibi yine Peygamber Efendimizin duasıyla bu sohbetimizi başlatmış olalım. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Allah'ım bizlere Recep ve Şaban ayını bereketli kıl, mübarek kıl ve bizleri Ramazan-ı Şerife ulaştır. Bizlere mübarek Ramazan ayına ermeyi nasip eyle. Bu duayı Peygamber Efendimiz Recep ve Şaban ayında, özellikle Recep ayında 3 aylar içerisinde, ama özellikle de Recep ayı başladığında çokça tekrar ederdi. Biz de tekrar edelim ki Rabbimiz bizlere Ramazan-ı Şerif'e erişmeyi nasip eylesin. Zira Ramazan-ı Şerif'i güzel bir şekilde geçiren, dolu dolu geçiren kişilerin günahlarının bağışlandığını Rabbimiz bizlere müjdeliyor Peygamber Efendimizin dilinden. Evet, bu girişi yaptıktan sonra değerli dinleyiciler, bir iki daha hususu paylaşarak bir müzik arası vereceğiz. İlk ilahimizi sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Önceki gün ve dün, iki günlük zaman zarfında farklı bölgeleri ziyaret etme imkanımız oldu. Özellikle Targoviç'te bölgesini, daha doğrusu Veliko Tarnovo bölge müftülüğünü, Targoviç'te bölge müftülüğünü ve Targoviç'te bölgesinde şu anda Miladinovci köyünde inşa edilmekte olan camiyi görme imkanımız oldu. Orada çok güzel bir cami inşa ediliyor. Bu inşaatı başmüftülüğümüz yapıyor tabii ki belirli hayırseverlerin desteğiyle. Ve inanıyoruz ki bu camimiz çok hayırlı bir hizmet verecek. İnanıyoruz ki cami Ramazan bayramına kadar en azından yetişecek. Tamamen bitmeyecek tabii ama çünkü zaten bir buçuk aylık bir zamandan beri inşa ediliyor. O köyümüz de camisine kavuşmuş olacak en kısa zamanda. Ayrıca burada paylaşmak istediğim diğer bir ziyaret etmiş olduğumuz diğer bir yerde Dulovo'nun Vodno köyü. Orada da bir camide düzenlenen encümen toplantısına, hesap verme toplantısına katılmış olduk. Farklı kişilerle tanışma imkanı bulduk. Vodno köyü çok ilginç bir köydür. Hem Sünnisi hem Alevisi olan bir köydür. İnsanlar da aralarında çok güzel anlaşıyorlar. Hem cami hem cemevinin aynı yerde olduğu bir köyümüz. Tabii iki camileri var. Caminin birisinin etrafında, yanı başında hemen cemevi var. Orada da güzel caminin bakımı güzel, cemevinin hizmetleri güzel bir şekilde yapılıyor. Oradaki gayretlerinden dolayı da hem köy halkını hem de cami encümenliğini takdir ediyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz gayretlerinden dolayı. Bir de bu vesile, 3 aylar vesilesiyle Dulovo'nun Zebil köyünü ziyaret etme imkanımız oldu. Orada da çok gayretli bir imam efendi hem de çok gayretli bir encümenlik var. Kendilerini de burada isim vermeden de olsa tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine. Her zaman bölgede ön ayak olan, hizmetlere ön ayak olan bir köyümüz. Her zaman bir yarış olsa yarışta ilk yerlerde, hatta birinci yerde olan bir köyümüz. Kendilerinden Allah razı olsun. Özellikle işte Ramazan-ı Şerif'te, değişik kampanyalarda, Kutlu Doğum Haftası'nda vesaire, yetimler kampanyasında, nereden bileyim, yetimleri destekleme, İslami eğitimi destekleme kampanyasında vesaire çok gayretleri oluyor. Bu arada tabii daha sonra bir de Şumen'i ziyaret etme imkanımız oldu. Orada da hem müftülüğümüzü hem Nüvvap İmam Hatip Lisesi'ni hem de orada bir yıllık imam kursumuz var. Onları da ziyaret etme imkanımız oldu. Özellikle tabii Nüvvap İmam Hatip Lisesi biliniyor ama özellikle imam kursunun da bilinmesine fayda var diye düşünüyorum. Çünkü imam kursu bir yıl içerisinde imamı olmayan köylere ve kasabalara imam yetiştiriyor. Kısa bir vadede. Tabii mükemmel bir şekilde değil ama ilk etapta kısa vadede köyün, kasabanın ihtiyacını görecek imamlar yetiştiriliyor. Orada da imam için hazırlanan farklı yaşlardan, yani tutun 18 yaşından tutun da 60 yaşlarına kadar, 70 yaşına kadar imamlık eğitimi alan gayretli kişiler var. Onları da bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Son olarak da bir de Aitos müftülüğümüze bağlı Daskotna köyünde bir caminin temelleri atıldı. Hayırsever bir hanımefendinin desteğiyle inşa edilen bir cami bu Daskotna köyünde. İlk temelleri atılmış oldu. İnşallah o da zannediyorum gösterilecek olan, yapılacak olan gayretlerle el birliği içerisinde Kurban Bayramı'na kadar yetişecektir. Daskotna köylüleri de orada ibadetlerini ifa edeceklerdir. Bütün bunları sizlerle paylaşıyorum çünkü genelde biz olumlu bakmıyoruz olaylara. Güzel şeyler de olduğunu sizlerle paylaşmak için bunları söylemiş oldum. Şimdi de güzel bir ilahiyi birlikte dinleyelim. Hem de bu Müslüman kardeşlerimizi selamlamış olalım bu 3 aylar vesilesiyle.
Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda tabii her zaman daha böyle dini içerikli konuları ele almaya çalışıyoruz ama bugünkü programımızda yine aslında dinden farklı bir şeyden bahsetmeyen Celaleddin Rumi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerini sizlere kısaca anlatmaya çalışacağım ve vaktimiz yettiğince ondan bir iki örnek böyle hikaye, birkaç beyit paylaşmaya çalışacağım. Bunu dikkat ederseniz dinden farklı bir şey anlatmayan Mevlana Celaleddin Rumi diye başladım. Çünkü Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile ilgili çok farklı yorumlar yapılıyor. Onu bir uçtan bir uca götürenler oluyor onunla değerlendirmeler yapılırken. Mesela bazıları, bir ucu söyleyeyim, Müslümanlar içerisinde hatta bazıları onu neredeyse küfürle itham ediyorlar. Neredeyse değil, küfürle itham ediyorlar. Yani neredeyse kafirdir diyorlar. Başka bir uçta ise Hazreti Mevlana'yı tamamen dinden kopuk, mistik bir anlayışa sahip birisi olarak tanıtmaya çalışan, inanmayan, yani Müslüman olmayan insanlar var. Oysa Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri büyük bir İslam alimidir. İslam alimi olmakla kalmamış, İslam'ın manevi boyutunu da çok iyi bir şekilde tanımış bir kimsedir. Ve bunun neticesinde bizlere bugüne kadar ulaşan birkaç tane eserini bırakmış ve orada özellikle İslam'ın tasavvufi boyutunu çok üstün bir vukufiyetle bizlere, kendisinden sonra gelen insanlara takdim etmiştir. Ondan dolayı sevenleri çoktur. Ancak dediğim gibi sevenleri dahi bazen onu yanlış tanıtmışlardır. Hatta bazen bu sevenlerinin kendisi hakkındaki aşırılıkları kendisine muhalef edenlerin aşırılıklarına sebebiyet vermiştir. Oysa o, dediğim gibi, bir İslam alimidir. İslam dininin hem zahirini hem batınını, hem şeriatını hem tarikatını, marifetini ve hakikatini bilen bir kimsedir. Bunu özellikle onu değerlendirirken onun şu sözlerini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hani ona farklı ithamlarda bulunuyorlar. O diyor ki, benden eğer Kur'an ve sünnet dışında, yani Peygamber Efendimizin sözleri dışında onlara aykırı bir şey görürseniz ben bunlar benden uzaktır, ben de onlardan uzağım. Yani bu sözleri bana itham edemezsiniz. Benim söylediklerim Kur'an ve Hazreti Muhammed'in sünneti doğrultusundadır diyor Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Dolayısıyla biz onun için kendisine dinden bahseden, dinin farklı boyutlarını, farklı tabakalarını bizlere aktaran bir büyük bir İslam alimi ve Allah dostu olarak onu bugün anacağız ve anlatmaya gayret edeceğiz. Şimdi değerli dinleyiciler, kısaca böyle bir hayatından bahsedelim. Mevlana Celaleddin Rumi, asıl adının Muhammed olduğu biliniyor. Muhammed'dir asıl adı. Celaleddin Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi ismini de ne anlama geldiğini kısaca söyleyelim. Mevlana dost demek. Yakın böyle arkadaş anlamında, beraber bazı ortak şeylerin paylaşıldığı kimseler tarafından kullanılan bir ifadedir. Kendisi ama saygı ifade eden bir şeydir. Saygı ifade eden bir sözdür. Kendisini sevenler, onun muhipleri kendisine Mevlana diye hitap ediyorlar. Ey dostumuz, ey büyüğümüz, saygı gösterdiğimiz kimse. Bundan dolayı o daha çok Mevlana, özellikle Türkler arasında Mevlana olarak nam yapmıştır. Mevlana olarak bilinmektedir. Batı'da ise daha çok Rumi olarak biliniyor. Rumi de Rum'a ait, Rum diyarına ait veya o dönemdeki Bizans'a ait anlamına geliyor. Çünkü Anadolu belli bir dönemde Rum olarak, diyarı Rum veya Rum toprakları olarak ifade ediliyormuş. O dönemde orada yaşadığı için kendisine Rumi deniliyor. Yani Bizans topraklarına veya diğer ifadeyle Türkçe ifadeyle söyleyecek olursak Anadolu topraklarına ait kimse olarak biliniyor. Ayrıca işte Mevlana, Mevlevi, hatta kendisine Mevlevi de deniyor. Bu özellikle İranlılar arasında kendisi veya Pakistanlılar arasında Mevlevi olarak da biliniyor. Şimdi değerli dinleyiciler, Celaleddin Rumi Hazretleri 30 Eylül 1207 senesinde dünyaya geliyor. 1207 senesi, 30 Eylül 1207 senesi, 1273 senesinde de vefat ediyor. Doğumu bugün Afganistan topraklarında bulunan Horasan bölgesi dediğimiz, İslam dünyasının Horasan bölgesi olarak nitelediğimiz bölgede, Belh şehrinde dünyaya geliyor. Horasan dediğimiz diyar, Horasan dediğimiz bölge çok büyük İslam alimlerinin yetiştiği bir bölgedir. Bizim büyük alimlerimiz İmam Buhari, işte İmam Tirmizi gibi büyük İslam alimleri. Onun dışında işte bugün İran'da kalan bir kısmı, İran topraklarında bir kısmı da şeyde bulunan, Afganistan'da bulunan o bölge. Orada işte Şah-ı Nakşibend orada, Ahmet Yesevi Hazretleri, işte Horasan Erenleri dediğimiz onlarca, yüzlerce, belki binlerce Allah dostunun yetiştiği topraklardır. İşte o topraklarda, o toprakların bir mahsulü de Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleridir. Belh şehrinde dünyaya geliyor. Babası büyük bir İslam alimi. Medreselerde ders veren, o dönemin yaşadığı civardaki en büyük alimlerinden, en büyük alimlerinden birisidir. Bahaeddin Veled, Sultanul Ulema deniliyor kendisine. Unvanı, alimlerin sultanı Bahaeddin Veled. orada Belh'te yaşarken siyasi bir takım sebepler yüzünden zamanın hükümdarlarıyla oradaki ortamda kendisini rahat hissetmiyor ve oradan ailesiyle birlikte göç ediyor. Belh'ten yola çıkarak farklı bölgelere gidiyor, farklı bölgelerde kalıyor. Birkaç tane şehirde işte Bağdat, Kufe, ondan sonra hacca gidiyor, Mekke ve Medine. Dönüşte daha sonra Şam'a uğruyor. Şam'dan da bugünkü Anadolu topraklarına geliyor. Malatya filan, o Diyarbakır, daha doğrusu Malatya, ondan sonra Malatya'dan Karaman'a geliyor ve Karaman'a yerleşiyor. Daha sonra da belli bir zaman sonra, belki oraya ayrıca geliriz, Karaman'da belli bir zaman kaldıktan sonra dönemin Selçuklu hükümdarı tarafından, Alaaddin Keykubat tarafından davet ediliyor. Selçuklu devletinin merkezi olan Konya'ya davet ediliyor. Ve orada kendisine bir medrese tahsis ediliyor ve Sultanul Ulema, alimlerin sultanı olan Bahaeddin Veled, yani Celaleddin Rumi Mevlana Hazretlerinin babası, orada ders vermeye başlıyor. Dediğimiz gibi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 1207 yılında dünyaya geliyor. 5 yaşında babasıyla birlikte işte bütün o İslam coğrafyasının, o dönemdeki İslam coğrafyasının büyük bir kısmını babasıyla birlikte ziyaret ediyor. Orasının kültürünü alarak geliyor. O da babasıyla birlikte Karaman'a, daha sonra da Konya'ya yerleşiyor. Tabii babası büyük bir alim olduğu için babasının hem ilminden hem de irfanından doya doya istifade ediyor. Bahaeddin Veled'in eşi, yani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin annesi ise yine o dönemdeki seçkin bir aileden birisi. Belh'in emiri olan Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Mümine Hatun Hazreti Mevlana'nın annesidir. Farklı şehirleri dolaştılar, farklı diyarları gördüler. Farklı diyarları gördükten sonra Konya, Karaman'a, daha sonra da Konya'ya geldiler. Konya'ya geldikten sonra Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri orada evleniyor. Daha doğrusu, özür dilerim, daha Karaman'dayken evleniyor. Karaman'da Gevher Hatun diye bir hanımefendiyle evleniyor. Bu evliliklerinden de Sultan Veled ve Alaeddin Çelebi adında iki evlatları dünyaya geliyor Mevlana Hazretlerinin. Daha sonra ileri yaşta hanımı vefat ediyor. Gevher Hatun vefat ediyor. Vefatından sonra dul bir kadınla evleniyor Mevlana Hazretleri. Ondan da üç tane çocuğu dünyaya geliyor. Bu hanımefendinin ismi de Kerra Hatun. Üç tane çocuğu dünyaya geliyor. Bunlardan ikisi erkek, birisi de kızdır. Erkeklerden birisi Muzaffereddin, diğeri de Amil Çelebi, Alim Çelebi. Kızının ismi ise Melike Hatun'dur. Bu dönemde artık Celaleddin Rumi Mevlana Hazretleri babasının yanı sıra olgunlaşıyor, ilimde yükseliyor. Babasının vefatından sonra ise onun yerine, onun medresesine müderris oluyor, ders vermeye başlıyor. Babasının vefatı da 1231 yılındadır. Yani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 24 yaşından itibaren orada babasının yerinde müderrislik yapmaya başlıyor. Tabii hayatında bir dönüm noktası var Mevlana'nın. Oraya bir müzik arası verelim. Ondan sonra geleceğiz o dönüm noktasına. Çünkü çok önemli bir nokta onun hayatında. Birlikte bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra onu konuşacağız.
gökler, yerde felekler, gökte melekler, suda semekler der Allah Allah, suda semekler der Allah Allah. Gözlerden yaşlar akmaya başlar, cümle kurt kuşlar der Allah Allah, cümle kurt kuşlar der Allah Allah.
Değerli dinleyiciler, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi hayatının böyle önemli bir noktasında 37 yaşındayken Şems-i Tebrizi diye birisiyle karşılaşıyor. Bu karşılaşma nasıl oluyor ve niye Hazreti Mevlana'nın hayatında dönüm noktası oluyor? Şimdi dedik ya, Hazreti Mevlana daha genç yaştan itibaren müderrislik yapmaya başlıyor. Müderris dediğimiz o dönemde özellikle belirli medreselerin müderrisleri bugünkü işte doçent, profesör dediğimiz kişiler derecesindedir. Büyük medreselerin. Tabii farklı dereceleri var ama özellikle büyük medreselerde hocalık yapanlar, müderrislik yapanlar o derecededir. Hazreti Mevlana da böyle birisi. Etrafında talebeleri var, ders veriyor, yoğun bir ilmi hayatı var. Aynı zamanda oradaki medresede vaazlar veriyor. Bulunduğu medrese de İplikçi Medresesi. Daha önce babası da orada ders veriyordu. İplikçi Medresesi'nde vaazlar veriyor ve etrafında bu vaazlara sadece talebeleri gelmiyor, öğrencileri gelmiyor. Yüzlerce, binlerce insan geliyor. Bir gün bunların arasında bir de Şems-i Tebrizi diye birisi geliyor. Şems. Hazreti Mevlana Şems'i gördüğünde kendisinden geçiyor. Onun dünyası değişiyor. Onun dünyaya bakışı değişiyor ve bütün bu yani düşünün, o orada Selçuklu devletinin başkenti olan Konya'da bir numaralı müderris kendisi, bir numaralı profesör diyelim, o dönemde meşhur. Hani şimdi günümüzde işte televizyonlarda filanlarda profesörler çıkar, o zaman televizyon yok ama vaazları en fazla dinlenen hocadır kendisi. Ama Şems'i gördükten sonra Allah'ın bir işareti olarak kabul ediyor. Allah'ın kendisine göndermiş olduğu bir işaret olarak kabul ediyor. Ve uzun bir müddet inzivaya çekiliyor. Nedir inziva? Yani içine kapanıyor. İnsanlarla ilişkilerini kesiyor. Ve kendisini bir anlamda test etmeye başlıyor. Manevi insanlarla irtibatından dolayı belki yıpranmış olan manevi duygularını güçlendirmeye başlıyor. Uzun bir dönem bu inziva hayatı sürüyor. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de mesela belli günlerde ama daha kısa dönem 41 ay 40 gün inzivaya çekiliyordu. Buna benzer mesela İmam Gazali Hazretleri var. İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük alimlerdendir. O da hayatının belli bir kısmında hem de en yine zirve noktasındayken Nizamül Mülk'ün medreselerinde ders verirken o da bir anda bir artık buna bir kriz deyin, manevi bir kriz deyin, nereden bileyim depresyon deyin veya farklı dünyalara yelken açmak için bir farklı bir havaya girme deyin. Böyle bir hal yaşıyor bazı büyük zevat. İşte Hazreti Mevlana da bu böyle bir inziva dönemi yaşıyor. Ancak onun sıkıntı şöyle bir inziva dönemine girmezden önce şöyle bir asıl olay oluyor. Yani Şems ile birlikte Şems ona farklı bir dünyayı gösteriyor. Manevi bir dünyayı. Tam o dünyaya dalmaya başladığında Şems ortadan kayboluyor. Şems ortadan kayboluyor ve Hazreti Mevlana tabir caizse o büyük önünde açılan dünyanın kapısının önünde şaşırıp kalıyor. İşte bu inzivaya girmesinin sebebi de bu oluyor. Bu inzivadan çıktıktan sonra Hazreti Mevlana'nın şöyle bir sözü var. Ben diyor daha önce hamdım, yani çiğdim, piştim ve yandım. O bu üç kelimeyle ifade ediyor bu dönemde yaşadıklarını. Bunlardan tabii anlayanlar çok şeyler anlıyor. Ve daha sonra bugüne getiren, Hazreti Mevlana'yı bugüne getiren Mesnevisi, ondan sonra Fihi Mafih adlı eseri, Divan-ı Kebir adlı eseri, Mecalis Seba diye bildiğimiz yedi meclis, yedi sohbeti, bunlar hep daha sonraki dönemlerde kaleme alınmış eserlerdir. Ayrıca zaten rubaileri de aynı şekilde çok meşhurdur. Ve bunlar hep Farsça olarak kaleme alınmış ama ne hikmetse Türkçe'de Celaleddin Rumi Mevlana Türkler arasında çok daha tutulmuştur. Çünkü farklı hem Farsçasından okumuş Türkler uzun yıllar, çünkü Türkçe dediğimiz Türk münevveri dediğimiz kimseler bir kere Türkçeyi bildikleri kadar Arapça ve Farsça da bilirlerdi belli dönemlerde. Ayrıca tabii Türkçe de okunmuş. Türkçe'ye tercümeleri, Türkçe'ye şerhleri ve daha da öte Hazreti Mevlana'nın etrafında bir halka oluşmuş. Onu hayattayken 1273 yılında vefat ettiğinde, 17 Aralık'ta vefat ettiğinde veya onun tabiriyle sevgilisiyle kavuştuğunda onun arkasından daha çok insanlar yürümeye başlamışlar ve onun izinden gidenlere zaman içerisinde Mevlevi denmiştir. Yani Mevlana'ya mensup olanlar denmiştir. Mevlevi haneler, Mevlevi tarikatı, Mevlevi dergahı, oradaki mesnevi okumaları vesaire hep bu kültürün bir onun bir eseridir. O hayattayken Mevlevi tarikatı diye bir tarikat yokmuş. Ancak zamanla özellikle oğlundan itibaren onun yolundan gidenler Mevlevi olarak nitelendirilmiş ve bugünkü Türk kültürünün dahi temelinde Mevlevi'nin çok ciddi etkilerini görebilmekteyiz. Özellikle Türk edebiyatında, Türklerin edep ve erkanında bunu Mevlevi'liğin izlerini görebiliyoruz. Bunu biraz daha derinlemesine araştırdığımızda bugün bir Türk ailesinde görebileceğiniz bazı davranışların temelinde Mevlevi'liğin belki de bundan da öte tasavvufun izlerini görebiliyorsunuz. Mesela çok basit bir örnek vereceğim. Nazım Hikmet'i hepimiz biliriz. Nazım Hikmet büyük bir şairdir. Ancak bilindiği üzere o sosyalist, komünist, sol görüşlü bir şairdir. Ve dinden uzak bir şairdir. Ancak onun dahi Mevlana'dan, Mevlana'nın bırakmış olduğu eserlerden ciddi bir şekilde etkilendiğini biliyoruz. Çünkü Nazım Hikmet'in dedesi bir Mevlevi'ydi. Mevlevi edep ve erkanını görmüş bir kimseydi. Annesinin çevresi yine Mevlevilerle doluydu. Dolayısıyla onun edebiyatında dahi Hazreti Mevlana'nın etkilerini görebiliyoruz. Evet, Hazreti Mevlana 17 Aralık 1273 tarihinde Şeb-i Arus dediğimiz ve bugün de Şeb-i Arus olarak kutlanmakta olan o büyük geceyi yaşıyor. Şeb-i Arus düğün gecesi demektir. Yani gerdek gecesi demektir. O sevgilisine kavuşuyor. İnsan genellikle, bizler genellikle ölümden korkarız. O ise ölümü bir sevgiliye kavuşma gecesi olarak algılıyor, kabul ediyor. Ve o yüzden de bugüne bugün Mevlana kalplerde yaşıyor. Yaşadıkça, zaman geçtikçe de daha fazla kesimlere ulaşıyor. Hatta belki Müslümanlıkla hiç alakası olmayan nice insanların biz Hazreti Mevlana'ya sahip çıktıklarını, onu sevdiklerini, ona muhabbet beslediklerini görebiliyoruz. Tabii baştan da söylediğim gibi bazıları bir takım aşırılıklara da kaçıyorlar. Yani Hazreti Mevlana, Mevlevilik, Mevlana, Mesnevi vesaire dediğimizde sanki Kur'an ve sünnetten, İslam'dan tamamen kopuk bir anlayışmış gibi lanse ediyorlar. Bu kesinlikle ve kesinlikle doğru değildir. Onun belli prensipleri vardır ve bu prensipleri de tamamen Kur'an ve sünnete dayanmaktadır. Hazreti Mevlana vefat ettiğinde binlerce kişi onun cenazesine geliyor. Yani şöyle düşünün, o dönemde binlerce kişinin bir anda, bir kısa bir zamanda bir yere toplanması çok müthiş bir şeydir. Bugün bir diyelim ki bazı cenazelerde yine görülebiliyor binlerce kişi, ama bu işte cep telefonu var, işte nereden bileyim interneti var, sosyal medyası var, ondan sonra televizyonları var, gazeteleri var, oralarda duyuruluyor. Ama o dönemi düşünün, 700 küsür sene öncesine, 700 sene öncesine gidin ve orada binlerce, on binlerce hatta kişinin bu cenazeye toplandığını düşünürseniz onun ne kadar büyük bir insan olduğunu anlarsınız. Ve bu cenazeye katılanlar arasında sadece Müslümanlar değil, Hristiyan papazları da, Yahudiler de vesaire, başka din ve kültüre mensup olanlar da katılmışlardı. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çok ilginçtir. Hazreti Mevlana'nın cenazesini vasiyeti üzerine en iyi talebelerinden birisi, onun yetiştirdiği kimselerden birisi Sadreddin Konevi kıldıracaktı. Sadreddin Konevi de o dönemin büyük alimlerinden birisidir. Aynı zamanda da İbni Arabi ile irtibatı olan bir kimsedir. Ancak Sadreddin Konevi Hazreti Mevlana'nın tabudunun huzuruna gelince baygınlık geçiriyor, kendisinden geçiyor, bayılıyor ve cenaze namazını kıldıramıyor. O yüzden cenaze namazını Kadı Siraceddin isminde bir zat kıldırıyor ve daha sonra da babasının defnedildiği gül bahçesi olarak, gülistan olarak adlandırılan yere defnediliyor ve bugüne bugün onun hem Asitane denilen büyük dergahı orada bulunuyor, hem mezarı, hem babasının mezarı orada bulunuyor. Şimdi değerli dinleyiciler, tabii bütün bu hayatını anlattıktan sonra Hazreti Mevlana'nın bir iki örnek de ondan vermezsek eksik kalır zannediyorum. Onun için hem şiirlerinden bir iki bölüm okuyacağım. İbretlik böyle şiirlerini okumaya çalışacağım sizlere. Divan-ı Kebir'inde bir gazelinde şöyle diyor Hazreti Mevlana: "Gel birbirimizin kıymetini bilelim. Sonra ansızın birbirimizden ayrı kalmayalım. Madem ki inançlı kişi, inançlı kişinin aynasıdır." Peygamber Efendimiz böyle diyor. "Niçin aynamızdan yüz çeviriyoruz? Asil, cömert kişiler dostlara canlarını feda ettiler. Çekiştirmeyi bırak, biz de insanız. Öldüğümde beni hoşça anacaksın. Niçin ölüyü severiz de diriye düşmanız? Madem ki ölümden sonra barış yapacaksın, niçin ömür boyu senin üzüntünle sıkıntı içindeyiz? Şimdi öldüğümü kabul et. Barış yap, anlaş. Çünkü biz barışta ölüler gibiyiz." Ne güzel ifadeler bunlar değerli dinleyiciler. Bizde genelde, sadece bizde değil, genel olarak gayrimüslimlerde de vardır bu. Müslüman olmayan kimselerde de ölünün arkasından ya hayır söylersin ya da susarsın deniliyor. Ama dirinin arkasından her şeyi söyleyebilirsin gibi bir anlayışa sahibiz. Aslında işte Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, yani öldükten sonra hoş karşılayacağımız birisinin arkasından niye bugün kötü şeyler söylüyoruz? Niye çekiştiriyoruz? Niye gıybetini yapıyoruz? Niye hasetini yapıyoruz? Niçin ölüyü severiz de diriye düşmanız diyor Hazreti Mevlana. Bir başka bir birkaç beytinde de şöyle diyor: "Her ağlayışın sonuçta bir gülüştür. Ahiri her giriye ahir hendeist, merdi ahirbin mübarek bendeist." Bu aslında böyledir. Farsçasını da söylemiş olayım ki kulağa farklı geliyor. "Her ağlayışın sonuçta bir gülüştür. Sonu gören kişi mübarek bir kuldur." Önemli olan sonucu görmek ve bunu görebilmektir. "Akarsu olan yerde yeşillik olur. Gözyaşı olan yerde rahmet olur. İnleyen dolap gibi gözü yaşlı ol. Can meydanında yeşillik yeşersin. Gözyaşı istersen ağlayana acı, merhamet istersen zayıflara merhamet et." Biliyorsunuz Peygamber Efendimizin sözüdür. Ağlayan, gözyaşı akan gözü Allah cehennemde yakmaz diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla merhametli olmak gerekiyor. Gözyaşı kalbin merhametinden gelir. Kalbin güzelliğinden akar. Kalbi katılaşmış, taşlaşmış olan kişilerden siz gözyaşı bekleyemezsiniz. Dolayısıyla bu açıdan diyor, "Her ağlayışın sonuçta bir gülüştür." İleri baktığımızda mutlaka, eğer bugün ağlıyorsak yarın güleceğiz demektir. Bir başka şiirinde de Hazreti Mevlana diyor ki: "Gülen nar bahçeyi güldürür. Yiğit kişilerle sohbet seni yiğitlerden yapar." Yani akılsızlarla, nadan ile buluşursan nadan olursun konuşursan. Akıllılarla konuşursan akıllı olursun. "Sen kaya ve mermer taşı olsan, gönül sahibine varınca mücevher olursun." Gönül sahibine gidersen seni taştan mücevhere dönüştürür. "Temiz kişilerin sevgilisini canına yerleştir. Sadece hoş gönüllüleri sev. Ümitsizlik mahallesine gitme, ümitler vardır. Karanlığa doğru gitme, güneşler vardır. Gönül seni gönül ehlinin mahallesine çeker. Bedense seni su ve toprak dünya hapsine çeker. Dikkat et, gönlün gıdasını bir gönüldaştan ver. Git ikbali bir ikbal sahibinden iste." Eğer mutluluk istiyorsan, eğer gönlünün hoş olmasını istiyorsan Gönlü hoş olanların yanına git. Mutlu olanların yanına git. Sana kötümserliğinden kötülük aktaracak olanların değil, sana iyimserliğinden iyilik aktaracak olanların, paylaşacak olanların yanına git. Yüzü gülmeyenlerin yanına gidersen yüzün gülmez. O sana ancak bir asık surat verebilir. Ama yüzü gülen birisinin yanına, tebessüm eden birisinin yanına gidersen o sana güzellik verir, tebessüm verir ve sen de o zaman mutlu olursun, tebessüm edersin. Evet değerli dinleyiciler, tabii Hazreti Mevlana'dan çok daha şeyler paylaşabiliriz. Bunlar sadece birkaç örnekti. Özellikle onun hikayeleri, şiire dönüştürülmüş hikayeleri gerçekten yani şaheserdir. Onun benzerlerini pek bulmamız mümkün değildir. Niye? Çünkü o Kur'an'ı esas aldı, Peygamber Efendimizin sünnetini, hadislerini esas aldı ve onları dile getirdi. Tabii kendi gönül dünyasında onları damıtarak, onları böyle süzerek bizim anlayacağımız, anlamamızı istediği bir şekilde getirdi. Ama biz ne kadar anlayabiliyoruz? O da bizim gönül dünyamıza bağlı. Gönül dünyamızı onun gönül aynasına çevirirsek inanıyorum ki bizler de bir şeyler nasibimize düşeni alacağız. Allah kendisine rahmet eylesin. Allah bizleri onun şefaatine nail olanlardan eylesin. İnanıyoruz ki o şefaat edecektir. Allah'ın izniyle tabii ki. Onun için Allah kendisine rahmet eylesin. Bizi de şefaat edecek kişiler arasına katsın. Böylece bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.